Ayrım 6. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 89. İbret ve dehşet dolu bir tablo. Benim bu satırları yazdığım 4 Ağustos 2005 günü, gazetelerin sayfaları İslam dünyasının şampiyon ülkelerinden birincisi sayılan Suudi Arabistan'ın kralı Fahd'ın ölümünü ve bıraktığı servetle yaşadığı hayatı değerlendiren haber ve yorumlarla doluydu. Şimdi bu ayetin açtığı pencereden İslam'ın bu beşik ülkesinin Müslüman kralının geride bıraktığı servete bakalım. Riyad ve Cidde'de 5 milyar dolar değerinde iki saray, 32 milyar dolar nakit para, Fransız Rivierası'nda bir şato, Boeing 747 tipli bir uçak, Cadillac marka onlarca araba, İspanya'nın Marbella kasabasında 250 dönüm alanda yaptırdığı bir saray. Verilen bilgiye göre Peygamber Beldesi Kralı'nın Marbella'daki sarayında 800 kişilik bir hizmet ekibi çalışmakta, şoförlere 5.000, diğer hizmetçilere 3.000 dolar aylık verilmektedir. Sarayın hizmeti için 4 uçak, 600 Mercedes otomobil, 50 limuzin, seçkin otellerde 300 oda ve ayrıca aylığı 180 bin euroluk villalar kiralanmış. Kral her yıl 100 milyon dolar değerindeki Edriyah yatıyla Fransız kıyılarını dolaşırdı. 1987'de Monaco kumarhanelerinde 6 milyon dolar kaybederek medyanın gündemine oturmuştu. 3 karısı ve 8 oğlu var. Kızlarının sayısı her ne hikmetse verilmiyor. Kral 83 yaşında öldü. Son yıllarında bol bol cami yaptırdığı söyleniyor. Bu durum akla hemen şu soruyu getiriyor. İslam dünyasında ve Müslüman tipin icraatında cami neyin maskelenmesinde kullanılıyor ve neyi ifade ediyor? Kralın dünya ölçeğinde hamisi, garantörü bilindiği gibi ABD'ydi. İnfakla ilgili temel ilkeler. Bunların en çarpıcı ve sarsıcı olanını yukarıda verdik. İkinci olarak Ali İmran suresi 92. ayette verilen ilkeye dikkat çekeceğiz. İlke ayetin bizzat kendisidir. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayırda erginliğe, dürüstlüğe asla ulaşamazsınız. İnfak etmekte olduğunuz her şeyi Allah çok iyi bilmektedir. Aşağıdaki ayet bu ilkeyi tamamlıyor. Ey iman sahipleri! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkarmış olduklarımızın temiz, leziz, hoş, güzel olanlarından infak edin. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmadığınız pis bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Bakara 267. İnfakta başa kakma, eziyet verme olmamalı. Bakara 262-264. İnfakta riya, gösteriş de olmamalı. Bakara 264. Riya ile ve riya için yapılmış bir infak, Kur'an'a göre şeytana yoldaşlık dışında hiçbir şey kazandırmaz. Bakınız 4'e 38. Geleneğin dayatmalarına karşı çıkış veya hanif olmak. Haniflik nedir? Kur'an-ı Kerim'de 10 yerde tekil, 2 yerde de çoğul halde hunefa geçen hanif kelimesi, hem bütün müminlerin hem de Hazreti İbrahim'in sıfatı olarak kullanılmaktadır. Esasen İbranice olan hanif, bu dilde atalar dinine ve atalar geleneğine aykırı davranan zındık sapık demektir. Kur'an, putperestliğin muvahhidleri kötülemek ve dışlamak için kullandığı bu tabiri, tarihin önünde tersine çevirerek doğrunun ve iyinin savunuculuğunu yapma uğruna kahra ve zulme uğramış yaratıcı ruhları ödüllendirmek üzere onların onur ünvanına dönüştürmüştür. Yani Kur'an şunu demektedir. Yaratıcı, hamleci ruhlara yapmadığını bırakmayan ve onları sapıklık, geleneklere saygısızlıkla suçlayan müşrik zihniyetlerin olumsuzluk aracı yaptıkları isim ve ünvanları birer onur belgesine dönüştürerek büyük ruhları ödüllendiriyorum. Bu ruhların başında Hazreti İbrahim gelmektedir. O, akıl dışı, sapık, vicdansız geleneklerin, ecdat kabullerinin tümüne karşı çıkmış, hatta bu kabullerin taşıyıcısı olduğu için babasına bile karşı çıkmış ve bu yüzden ateşe atılacak kadar ağır işkencelere maruz bırakılmış en büyük haniftir. Arap dilinin kaynak lügatlerinden birinin yaratıcısı olan Ebu Mansur Muhammed bin Ahmet el-Eseri, ölüm 370-980, Tezhübül Lüga adlı anıt eserinde Hanif sözcüğünün temel anlamını şerden hayra veya hayırdan şerre meyleden kimse olarak vermektedir. Cahiliye dönemi Arapları Müslümanları atalar dininden döndükleri için sapık, kendilerini ise atalar dinini koruyan hanifler ilan etmişlerdi. Kur'an, hanif sözcüğünü Hazreti İbrahim'in putçu geleneklere karşı çıkışını anlatırken övünce, müşrik Araplar bu kelimeyi kendilerinin sıfatı olarak kullanmaktan vazgeçtiler. Eseri Teshübül Luga 5:109-111. Demek ki hanif, temel anlayış olarak geleneğe, ataların kabullerine karşı çıkan kişidir. Bu karşı çıkış, geleneksel şirki rahatsız ettiğinden onlara göre hanif kötü adamdır. Ama Kur'an, putperestliğin kötü adam ilan ettiği haniflerin gelecekten kaçış ve yeniye eğilim niteliklerini kutsallaştırmakta ve hanifleri övmektedir. Kur'an, her müminin aynı zamanda hanif olmasını, yani ataların kabul ve geleneklerine eleştiri getirip, gerektiğinde onlara isyan etmesini istemektedir. İnsanlığın boyut yükseltmesi işte bu isyandadır. Hanifliğin Kur'an'da adı geçen en eski temsilcisi Hazreti İbrahim'dir. İbrahim ne bir Yahudiydi ne de bir Hristiyan. O sadece hanif bir Müslümandı, Allah'a teslim olandı. O müşriklerden değildi. Ali İmran 67. İbrahim dedi ki, ben bir hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Müşriklerden değilim ben. En'am 79. Hanifliğin esası. Haniflerin, yani Kur'an müminlerinin mücadele etmesi gereken temel belaların başında geleneğin dinleştirilmesi, yani ecdatperestlik veya muhafazakarlık denen sapıklık gelmektedir. Onun içindir ki bütün dinciler muhafazakardır ve dincileri İslam aleyhine kullanan Batı'nın bütün siyaset ve stratejik odamanları Müslümanları muhafazakar olmaya itmektedir. 2000'li yıllardan sonra bu muhafazakarlık illeti demokrasi ve özgürlük maskeleriyle piyasaya çıkarılmakta ve böylece bu Kur'an dışı müşrik kavramın albinisi arttırılmaktadır. Son varılan nokta ve siyaset dincilerine önerilen son strateji bir Yahudi yazarın teklifiyle şu olmuştur. Muhafazakar demokrat olun. Haniflik sonuç olarak muhafazakarlık denen şirk türü başta olmak üzere her türlü şirke karşı çıkmaktır. Şu muhteşem beyineye bakın. İbrahim'le beraberinde olanlarda sizin için çok güzel bir örnek vardır. Hani onlar toplumlarına şöyle demişlerdi. Biz sizden de, Allah'ın berisinden kulluk ettiklerinizden de uzağız. Sizi inkar ediyoruz, sizi tekfir ediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz yalnız Allah'a inanıncaya kadar sürekli düşmanlık ve nefret olacaktır. Ancak İbrahim babasına şöyle demişti. Senin için hep af dileyeceğim ama Allah'tan sana gelecek şeyi geri çevirme gücüm yoktur. Ey Rabbimiz, yalnız sana güveniyoruz, yalnız sana yöneliyoruz. Dönüş yalnız sanadır. Halka göre değil, hakka göre yaşamak, melami olmak. Peygamberlikten sonra en yüce makam melamet ahlakıdır. Muhyiddin İbn Arabi. Kur'an'da levm veya melamet. Eleştiri ve kınama anlamındaki levm ve melamet, Kur'an'da türevleriyle birlikte 14 yerde geçer. Kamus mütercimi Asum Efendi, ölüm 1819, levm sözcüğünü o muhteşem Türkçesiyle şöyle anlamlandırıyor. Serzeniş manasındadır ki Türkçe'de kınamak tabir olunur. Levm, Kur'an'da hayatın en yaratıcı değerlerinden biri olarak gösterilmektedir. Levm'i kendi hayatında işletmeyenlerin maruz kalacakları acı son, çok ilginç bir tablo halinde şeytanın ağzından verilmiştir. Son hesap gününde şeytandan şikayetçi olanlara bizzat şeytan şöyle diyecektir. Beni levm etmeyin, kendi benliklerinizi levm edin. İbrahim 22. Bunun çözülmüş şekli şudur. Vaktinde kendinizi levm edebilseydiniz, şimdi beni levm ederek tatmine çalışmazdınız. Levmin yaratıcı bir değer olarak hayata girmesi için öz eleştiri halinde işlemesi gerekmektedir. Kur'an bize gösteriyor ki, yaratıcı benlik bir anlamda kendini eleştiren benliktir. Her şeyden önce insan kendi iç benliğine yönelen keskin bir bakış olarak gösterilmektedir. Gerçek şu ki insan, öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır. Kıyame 14. Böyle bir varlığın varoluş bünyesindeki yeri elbette ki büyük olacaktır. Yapısındaki bu lem özelliğini yaratıcı ve kontrol edici bir faaliyet halinde işlevsel kıran bir benliğin değeri öylesine büyüktür ki, bizzat yaratıcı bu benliğin varlığına yemin ederek onu yüceltmektedir. Kendisini ısrarla kınayan benliğe yemin ederim ki, iş onların sandıkları gibi değil. Kıyame 2. Aydınlanma sanatı olarak melamet. Lehm'in insan hayatını yukarı boyutlara taşımasında aydının yani bilen, fark eden insanın durumu çok önemlidir. Lehm'i olmayan aydın, eğer böylelerine aydın denebilirse, aydınlığının hakkını vermeyen, sorumluluğunun bilincinde olmayan benliktir. Aydın bir anlamda lehm edebilen insandır. Çünkü aydın uyaran insandır. Uyarı esası itibariyle bir eleştiri, bir lehmdir. Bunun içindir ki aydınlığın öncüleri olan nebilerin temel sıfatlarından biri de nezir, yani uyarıcı olarak belirlenmiştir. Uyarıcı niteliği olmayan benlik aydın olamaz. Uyarmak için ise iki temel niteliğe sahip bulunmak gerekir. 1. Öz eleştiriyi sürekli işletmek. 2. Onun bunun kınamasına takılarak yürüyüşü durdurmamak. Lehm'in inandırıcı ve içten olmasının göstergesi ise onun öncelikle sahibine yönelmesidir. Kendi benliğinden başlayarak kendi yakınlarını, kendi yandaşlarını, kendi ortaklarını ve nihayet kendi coğrafyasını bireysel ve toplumsal düzlemlerde eleştiremeyen veya eleştirmeyen bir aydından insanı yukarı boyutlara çeken düşünce üretimi beklemek boşunadır. Yaratıcı kudret, tekamül yolunda hayvandan insana geçişin kapısını levvame, yani kendini eleştiren benlik olarak damgalıyor. Bu eleştirme, çekirdek varlık olan bireyin kendi benini eleştirmesinden başlar, bir ulusu eleştirmekle devam eder ve nihayet kıtaların, medeniyetlerin eleştirisine uzanır. Bu boyutların her biri kendi çapında bir benliktir. Bunların çekirdeği olan bireyin bu boyutların her birine bir levvame yapısı kazandırması onun insanlık borcudur. Bu borcun altından kalkabilecek yetenek ve donanımda olup da konuşmayanlarla, konuşanlardan rahatsız olanlar insanlık dünyasının en sefil yaratıklarıdır. Kur'an onları hakkı saklayan zalimler olarak damgalarken, İslam'ın muazzez peygamberi onlardan dilsiz şeytanlar diye söz etmektedir. Levvame sırrı, yani benliğin öz eleştiri yapması işletilmesinden hiçbir alanda ileri boyutlara geçmenin mümkün olmayacağı, varoluşun en esaslı kanunlarından biridir. Nitekim günümüz İslam dünyası eleştiriden rahatsız olduğu, eleştiri yapanları düşman ilan ettiği içindir ki, dibine yuvarlandığı perişanlık ve zilletin kahrından bir türlü kurtulamıyor. Nasıl kurtulsun? Kitabım dediği Kur'an, eleştirisiz tekamül olmaz diyor. İslam dünyası ise eleştiri yapanları düşman ilan ediyor. İslam dünyası eleştirilmek değil, övülmek, hep övülmek istiyor. Levvame sırrından nasiplenmek, varoluş yolunda mesafe alan bir benliğin belirgin özelliği olduğuna göre, var olan benlik, kadavra benlik değil, eleştiriyi her ortamda yapacaktır. Çünkü levvame nefs, öz eleştiri yapan, bunu bir oluş ilkesi halinde işleten benlik, yücelmenin motor gücünün bu eleştiri olduğunu iyi bilir ve bilir ki bu eleştiriden kaçmak, benliğin varoluşa ihaneti, pelteleşmeyi ve sünepeliği yeğlemesidir. Kendini eleştirmeyenin eleştireceği başka bir şey olamaz. Eleştiri hakkına sahiplik belgesi, benliğin kendini eleştirme gücüne ulaşmasıyla elde edilir. Kamil insan olma sanatı, melamilik. Kur'an'dan şunu öğreniyoruz. Allah dışında bir kuvvete teslim olmamak ve böyle bir kuvvete dayanmamak, faal bir ahlak gerçeği olarak hayata ancak melamet sayesinde girmektedir. Melamet, insanı kaderine hakim kılmak isteyen Kur'an'ın, kendi varoluşunu kendi eliyle gerçekleştirme gücü olarak öne çıkardığı sanatın diğer adıdır. Meseleyi bu Kur'ansal yapısıyla kavrayan düşünürlerden biri, belki de birincisi, Muhammed İkbal'dir. Başlığın altına koyduğumuz sözünü de içeren bir paragrafta şöyle diyor. İnsan özgür, sorumlu varlıktır. İnsan kaderini kendi yaratan bir varlıktır ve onun esas işi bu kaderi oluşturmaktır. Tanrı ile insan arasında herhangi bir aracı söz konusu değildir. Tanrı, insan haklarını doğuran gücün diğer adıdır. Kur'an, Hz. İsa'yı Tanrı'nın ruhu olarak göstermesine rağmen, Hristiyanlıktaki Tanrı ile insan arasında aracı Redeemer fikrine şiddetle karşı çıkmaktadır. İkbal, Hristiyanlıktaki kilise otoritesiyle kurtarıcı Mesih fikrinin insanın kendi kendine yetmezliği tezine dayandığını, Kur'an'ın insanın bütün gelişme imkanlarını felç eden bu tezi yıktığını ifade etmektedir. İkbal, Islam as an Ethical and Political Ideal 67-68 ve İkbal nihayet şu sonuca varıyor. Güçlü bir bedende güçlü bir irade formülü İslam'ın ahlaksal idealinin kısa bir ifadesidir. AGE 74. Kur'an'ın açıkça yer verdiği ve imanın en güçlü belirtisi olarak tanıttığı melamet, insan özünün şekli ve realitenin aldatıcı görünüşüne karşı konuluşudur. Şekil aldatıcıdır. Varlık ve oluşta genellikle görünen esas gerçeği gizler. O halde gerek ontolojik planda, gerekse metafizik ve ahlaksal planda görünenle yetinmek ve görünene birinci derecede değer vermek bir seviyesizliktir. Görülenin arkasına geçmek gerekir. İbn Arabi'nin peygamberlikten sonra en yüce makam diye tanıttığı melamet, sonsuzlaşma gayretindeki ruhun en emin sermayesi ve en güvenilir azığıdır. İnsanlık tarihi basit el zanaatinden en ileri sanata, basit tekerlekten göklerin fethine ne başarmışsa melamet yolunda yürüyenler sayesinde başarmıştır. Gökleri araştıran Thales, yıldızlara bakarak yürüdüğü bir sırada farkında olmadan bir çukura düşmüş ve bunu gören bir kadın şöyle demişti. Senin ne lazım gökleri incelemek? Önündeki çukuru görmüyorsun be adam. Ama Thales buna rağmen gökleri incelemeye devam etmiştir. En geniş anlamıyla melamet işte budur. Yalnız iğretiyi ve aldatıcıyı görenlerin tenkit ve saldırısını aldırmadan yürümek. Yaratıcı benliğe dışarıdan, kalabalık denen sürüden gelen kınamalar yaratıcı yürüyüşü aksatmamalıdır. Bu kınamalara takılarak yürüyüşü aksatan ruh zaten yaratıcı ruh olamaz. İrfan ve kemalini yakından tanıdığım, mesleği bakımından sufi, meşrebi bakımından melami olan babam ve hocam şöyle derdi. Oğlum, havlayan her köpeğe cevap yetiştirmeye kalkarsan, vaktin menziline varmaya yetmez. Gerçek şu ki, yaratıcı ruhu sürekli kınayan sürü, 200 kilometre süratle yol alan bir trenin arkasından havlayan köpeklere benzer. Köpek havlamaları yüzünden tren durdurulmaz. Melametin iki işlevi. Kur'an, özlediği Prometheus, kahraman, aydın tip, temel özelliğini levm yani öz eleştiri olarak belirlemektedir. Kur'an'ın verilerinden anlıyoruz ki melamet veya levm ahlakının biri merkezden çevreye, ikincisi çevreden merkeze olmak üzere iki seyri, iki görünümü vardır. Birincisi benliğin kendi eleştirisini bizzat kendisinin yapması anlamında levmdir ki Kur'an bunu ifade ederken insanı öz eleştirisini titizlikle yapan benlik en-nefsül levvame olarak tanıtıyor. İnsanın bütün yaratıcılıklarının o arada bütün ahlaksal erdem ve değerlerinin temelinde içsel gözlem, introspection diye ifade edebileceğimiz deruni muhasebe yatmaktadır. Bu gerçek, Kur'an'ın özellikle şu üç beyinesinde ölümsüzleştirilmiştir. Kendi benliklerinin içinde olup bitenleri de mi düşünmediler? Rum 8. Gerçek şu ki insan, öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır. Kıyame 14. İş onların sandıkları gibi değil. Kıyamet gününe yemin ederim ki öyle değil. Kendisini ısrarla kınayan benliğe de yemin ederim. Kıyame 1-2. Bir kere öz eleştiri yapan benliğe yemin edilmiş olması bu benliğin varlık ve oluş bünyesinde çok önemli bir yer tuttuğunun kanıtıdır. Nitekim Kur'an bu nefsi levvameyi insan benliğinin 7 mertebesinden biri olarak belirlemiştir. Öz eleştiri anlamında melametin elbette ki ben kavramının bütün boyutlarında işletilmesi esattır. Yani levvame benlik öyle tasavvufun sandığı gibi sadece insan benliğinde söz konusu değildir. Kur'an penceresinden baktığımızda levvame benlik bireyden başlayarak grupsal, bölgesel, toplumsal, ulusal ve nihayet uluslararası benlikler halinde işlevsel olmalıdır. Medeniyetler de birer benliktir. Onlar da öz eleştiri yapmalıdırlar. Kente, medeniyete de sor. Yusuf 82. Emrini veren kitap Kur'an'dır. O halde onun öz eleştiri yapacak benlik kavramı işaret ettiğimiz bu boyutların tümünü kucaklayacak bir kavram olacaktır. Kur'an'ın melamet anlayışı her bireyin olduğu kadar her milletin ve her medeniyetin de öz eleştiri yapmasını esas alan yaratıcı bir kavramdır. Leum'un ikinci görünümü ise çevreden gelen eleştiri ve kınamaları iman ve misyonun önüne geçirmemek olarak tanımlanabilir. Bu noktada en önemli ayetler şunlardır. Ey inananlar! İçinizden kim dininden dönerse şunu bilsin. Allah, yakında kendilerini sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı boynu bükük, kafirlere karşı başı dik bir topluluk getirecektir. Bunlar Allah yolunda tüm gayretleriyle didinirler, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu, Allah'ın dilediğine yönelttiği bir lütuftur. Allah, yaratılışı ve yarattıklarını genişletir, her şeyi bilir. Maide 54. İman sahipleri öyle benliklerdir ki onlara bütün insanlar aleyhinizde bir araya geldiler korkun dendiğinde onların imanları daha da artar ve şöyle derler. Allah bize yeter. Ne güzel dayanaktır o. Ali İmran 173. Bu ayet sonsuzlaşma niyet ve gayretinde olan ruhun gerektiğinde bütün insanlığa meydan okuyabileceğini ve aleyhinde söyleneceklerden asla etkilenmeyeceğini göstermektedir. Tarih yaratan benliklerin tümü böyledir. Halkın aleyhte konuşması, kötülemesi bir levm veya melamet olduğundan bu söylentileri aldırmayanlara melamet erbabı veya melameti denmiştir. İslam düşüncesi melametin en büyük temsilcileri olarak peygamberleri gördüğünden peygamberleri taklit kurumu olan tasavvufu da bir melamet kurumu olarak görür. Bu yüzden melamet bağımsız bir tarikat adı olmanın yanı sıra bütün tarikatların esası, Allah yolunun en tükenmez sermayesi sayılmıştır. Hiçbir tasavvufi eser yoktur ki melameti anlatan ve onun değerine dikkat çeken bir bölüm içermesin. Örnek olarak bakınız Sühreverdi, Avariful Marif, Melamet Bahsi, İbn Arabi, Fütuhat, 2:225. Maide 54. ayet bize melamet hakkında şu noktaları tespit imkanı vermektedir. 1. Melamet bir ilahi lütuftur ki Allah onu çok seçkin kullarına layık görüyor. 2. Melamet ehlinde Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek sırrı gerçekleşmiştir. 3. Melamet ehli gerçek cihat ehlidir. 4. Allah'ın insana yüklediği emanetin icaplarını yerine getirmek için melamet şarttır. 5. Allah melamet sırrına yabancılaşanları emanetini taşıma görevinden azletmekte ve yerlerine başkalarını getirmektedir. Samimiyetin sanatı diyebileceğimiz melamet bir tasavvuf terimi olarak iyi ve olumlu yönleri saklayıp kınamaya konu olacak yönleri açığa çıkararak yalnız Allah karşısında gerçekleştirilen arınmayı esas almak şeklinde tecelli eden tutumun adıdır. Böyle bir tutum kulun gönül dünyasının ve niyetinin esas alınmasını ve insanlar karşısındaki riyakarlık, düzenbazlık ve din ticareti gibi huyların terk edilmesini gaye edindiği için Kur'an'ın idealindeki ahlak ve şahsiyetin tam ifadesidir. Bu böyle olduğu içindir ki Neyzen Tevfik'in ölümsüz deyişiyle gözlerinden riya sidiği akan dinciler melamet ahlakına sahip olanları asla sevmez. Onların din dışı ilan etmekten bile çekinmezler. Melamet, kamil imanın ve şirkten kurtuluşun garanti belgesidir. Çünkü riyanın can düşmanı melamettir ve riya şirkin en kuduz, en namert ve en yıkıcı şeklidir. Melametin yer tuttuğu bir benlikte riya aramak boşunadır. Çünkü böyle bir benlikte riya barınamaz. Hz. Muhammed'in ahlak ve davranışlarının özünde melamet vardır. O şöyle buyurmuştur. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Müslim 1, İbn Mace Züht. Eserinde kavramların felsefi karakterlerine işaret eden Seyyid Şerif el-Cürcani'nin Melamiye başlığı altında şunları söylemesi, melamet düşüncesinin İslam bünyesindeki yerini anlatması bakımından çok ilginçtir. Melamiler, iç dünyalarında olan üstün değerleri dışa vurmayan bir topluluktur. Bunlar özde doğruluğu elde etmeye gayret gösterdiklerinden her şeyi dış dünyadaki şekliyle değil, görünmeyen alemlerdeki varlığıyla itibara alırlar. Böyle olunca da bunların irade ve ilimleri Allah'ın irade ve ilmine aykırı olamaz. Cürcani, Tarifat, Melamiye Maddesi. Samimiyet ve kurtuluş sanatı olarak melamet. Melamet, sonsuz kurtuluşu garantileyen samimiyetin de sanatıdır. Hiçbir ibadet ne kadar yoğun olursa olsun melametin kazandırdığı riyasızlığın önüne geçemez. Hz. Muhammed'in sahabesi içinde en ünlülerinden biri de Abdullah bin Nuayman veya Nuayman bin Amr adlı sahabidir. Riya düşmanlığının melamet ahlak ve meşrebinin en tipik temsilciliklerinden biri olan gören, Abdullah ve oğlu çok içki içerdi ve bu yüzden ağır eleştirilere maruz kalırlardı. Bütün hadis kaynaklarında adı ve macerası ile yer almış bulunan bu zat, melamet meşrebinin sahabe içindeki piridir. O, dış görünüşü bakımından özellikle ibadet hayatındaki lakayetlikleri yüzünden makbul bir adam sayılmıyordu. Ancak Hazreti Peygamber katında onun iki büyük seçkinliği vardı. 1- Riyakarlıktan arınmış olmak. 2- Bedir gazisi olmak. Oğlu ve kendi çok şarap içtiği için halk onlara hammar, çok şarap içen derlerdi. Bu hammar sözü zamanla eşek anlamına gelen himara çevrildi ve Abdullah bin Nuayman, ölüm 60-679 civarı, davranışları yüzünden himar diye anılır oldu. Hatta bazı kaynaklar onu Abdullah el-Himar diye kayda geçirmektedir. Hazreti Peygamber şarap içen Abdullah'a ihlal ettiği yasağın cezası olarak haddi şirb, içki içme cezası uygulatırdı. Bu ceza uygulatmanın birkaç kez tekrarlanması yüzünden sahabiler Abdullah'a iyice içerlemişlerdi. Fakat konunun bir başka görünümü daha ilginçtir. Hazreti Peygamber bu sarhoş sahabiyi çok severdi. Onun nüktelerine, hazır cevaplarına, kendisine yöneltilen hakaret ve ithamlar karşısındaki tahammülüne takdirle bakardı. Ve uzun bir süre ortalıkta görünmediğinde onu aratır, sohbetine çağırırdı. Abdullah tarihe geçmiş, fıkralaşmış, latif davranışlarıyla da ünlüdür. Halife Osman döneminde yaşanan bir tanesini verelim. Gözleri iyi görmeyen yaşlı sahabi Mahreme bin Nevfel, işemek ihtiyacı duyduğunu söyleyince Abdullah bin Nuayman onu alıp mescidin bir köşesine getirmiş ve işini burada gör demişti. Durumu gören sahabiler Mahreme'nin üstüne üşüp dövmek istemişler. Kendini savunan Mahreme, Abdullah'ın kendisine oyun oynadığını söylemiş ve onun kafasını kıracağım diye yemin etmişti. Birkaç gün sonra mescitte Mahreme'nin yanına yaklaşan Abdullah, kafasını kırmaya yemin ettiğin Abdullah işte şurada diyerek Halife Osman'ı göstermiş, gözleri iyi görmeyen Mahreme de bastonunu Osman'ın kafasına indirerek halifenin kafasını yarmıştı. Etraftan üstüne yürünen Mahreme, durumu anlatınca işi Abdullah'ın tezgahladığı ortaya çıkmış, bu davranışın cezalandırılması için halifeye başvurulmuştu. Osman, cezayı hak etti ama ne yapalım ki Bedir gazisidir, rahat bırakın onu demek büyüklüğünü göstermiş ve Abdullah cezadan kurtulmuştu. D.I.A. Nuayman bin Amr maddesi. Abdullah bir gün sarhoş bir halde peygamber huzuruna getirilmişti. Ceza uygulanması emredildi. Mecliste bulunanlardan Hazreti Ömer çok kızdı ve Abdullah'a lanet okudu. İçki yüzünden ne kadar da çok derdest ediliyor diye onun üstüne yürüdü. Ömer'in bu tavrını gören Hazreti Peygamber Ömer'e öfkelendi ve şöyle dedi. Ona lanet etmeyin. Allah'a yemin ederim ki ben onun Allah'ı ve peygamberini sevmiş olduğundan başka bir şeyine tanıklık etmeyeceğim. Bu olay ve Abdullah hakkında bakınız Kamil Miras, Buhari Tecridi Sarih Tercümesi, Diyanet İşleri Yayını 12-275-276. İşte bizim esas aldığımız mesaj bu sözde yatmaktadır. Dış davranışları ile eşek olarak adlandırılan bir şahıs, iç dünyasındaki samimiyet ve zenginlik yani riyasızlık yüzünden peygamber tanıklığı ile aşık adına layık görülebilmektedir. 6. ayrımın sonu sayfa 105.